Ayrım 2. Dostumun kitabı Anatole France. Sayfa 20. 3. Şu gülü sana veriyorum. Tuhaf şeylerle dolu büyük bir apartman dairesinde otururduk. Duvarlarda vahşilerden ele geçirilmiş, üzerlerinde kafatasları ve saç tutamları bulunan silahlar asılıydı. Doldurulmuş timsahların yanı başında, vahşilerin ağaçtan oyma kayıklarıyla kürekleri tavanlardan sarkardı. Cam dolapların içinde kuşlar, yuvalar, mercan sapları ve insana kötü niyetle, kinle bakar gibi görünen epeyce küçük iskelet vardı. Babamla bu tüyler ürpertici yaratıklar arasında ne gibi bir anlaşma olduğunu o zamanlar kestiremezdim. Ama bugün biliyorum. Koleksiyon anlaşması. Aklı başında, paraya pula hiç değer vermeyen bir adam olan babamın bütün düşsel, doğayı olduğu gibi bir dolaba tıkmaktı. Bunu bilim adına yapar, böyle söyler ve buna inanırdı. Ama aslında bu, koleksiyon düşkünlüğünden başka bir şey değildi. Evin içi doğa bilimleriyle ilgili acayip şeylerle dolup taşardı. Yalnızca küçük salon zooloji, mineraloji, etnografya ve teratoloji. Ucubeleri inceleyen bilim dalı, istilasından uzak kalmıştı. Orada ne yılan pulları, ne kaplumbağa kabukları, ne kemik, ne çakmak taşından otlar, ne de Amerika vahşilerinin kullandığı koca topuzlar bulunuyordu. Orada yalnızca güller vardı. Küçük salonun duvarlarını kaplayan kağıt baştan aşağı güllerle bezenmişti. Gonca halinde, henüz açmamış, sade, hepsi bir örnek ve hepsi de güzel güller. Karşılaştırmalı jeoloji ile kafatası ölçme bilimine karşı diş bileyen annem, ömrünü bu küçük salonda dikiş makinesinin önünde geçirirdi. Ben onun ayakları dibinde halının üzerinde, dört ayağı üçe inmiş, bu yüzden de babamın teratolojik koleksiyonunda iki başlı tavşanlarla yan yana bulunmaya layık görünmeyen bir koyunla oynardım. Bir de kolunu bacağını oynatan boya kokulu bir hokkabazım vardı. O zamanlar düş gücüm ne kadar zengin olmalıydı ki bu hokkabazla bu koyun benim gözümde bin bir tuhaf dramın çeşitli kahramanlarını simgelerlerdi. Hokkabazın ya da koyunun başından çok önemli bir serüven geçtiği zaman bunu hemen anneme anlatırdım. Ama hep boşuna zahmet. Ne tuhaf, büyükler küçüklerin anlattıklarını hiç anlamazlar. Annem dalgının biriydi, beni üstün körü dinlerdi. En büyük kusuru buydu ama bana iri gözleriyle öyle bir bakışı, öyle bir koca budala deyişi vardı ki her şeyi düzeltirdi. Bir gün küçük salonda nakışını bir tarafa bırakarak beni kollarımdan tutup havaya kaldırdı, duvar kağıdındaki çiçeklerden birini göstererek ''Şu gülü sana veriyorum'' dedi. Tanıyabilmemiz için de elindeki nakış iğnesiyle o gülün üzerine bir haç işareti çizdi. Ömrümde hiçbir hediye beni o kadar sevindirmemiştir. 4. Eduard'ın çocukları. Karmakarışık olmuş saçlarıyla benim oğlan adeta eşkıyaya dönmüş. Şunu Eduard'ın çocukları biçiminde bir tıraş edin Bay Valens. Annemin böyle hitap ettiği Bay Valens yaşlı, eli çabuk, topal bir berberdi. Onu görünce burnuma hemen midemi bulandıran bir kızgın demir kokusu gelirdi. Pomada bulanmış elleri nedeniyle olduğu kadar saçlarımı enseme düşürmeden kesemediği için de ondan yılardım. Bu yüzden sırtıma beyaz bir gömlek geçirip boynuma havlu bağlayınca ayak diremeye başlardım. İyi ama yavrum derdi böyle Medusa'nın salından. Medusa'nın salı, Medusa adlı vapurun 1816 yılında Afrika'nın batı kıyılarından 40 mil açıkta uğradığı deniz kazasından sonra 149 yolcunun aceleyle yapıp denize açıldığı saldan söz ediliyor. Yeni çıkmış gibi bir vahşinin saçlarıyla da duramazsın ya. Ara vermeden o güneyli titrek sesiyle Medusa'nın batışını ve kendisinin bu felaketten ancak korkunç sıkıntılar sonunda kurtuluşunu anlatırdı. Saldan umutsuzca verilen imdat işaretlerinden ve insan eti yemelerinden, yaşamı hoş yanlarıyla gören insanlara özgü bir neşeyle söz ederdi. Çünkü şen ruhlu bir insandı bu Bay Valens. O gün tıraş hiç istemediğim halde çok uzun sürdü. Berber de saçlarımı öyle kesmişti ki kendime bakma olanağı bulunca adam akıllı yadırgadım. Saçlarım kafama geçirilmiş bir takke gibi kaşlarımın üstünde öne taranıp dümdüz kesilerek bir kâkül haline sokulmuş, yanağımın iki yanında da epanyol köpeğinin, epagneul köpeği, çeşitli av ve süs ırkları bulunan uzun tüylü köpek tipi. Kulakları gibi sarkıtılmıştı. Annem sevincinden uçuyordu. Valens beni sahiden Eduard'ın çocuklarına benzeyecek şekilde tıraş etmişti. Annem sırtımdaki siyah kadife ceketime de bakarak, onu diyordu, ağabeyiyle birlikte kuleye hapsetmekten başka iş kalmıyor. Sevimli bir güvende beni kollarında havaya kaldırırken de hele böyle bir işe kalkışsınlar görürüz diye ekliyordu. Sonra beni sıkı sıkıya kucaklayıp arabaya kadar götürdü. Misafirliğe gidiyorduk. Ona hiç tanımadığım bu ağabeyin kim, ödümü koparan kulelerinde ne olduğunu sordum. Dünyaya yalnızca sevmek için gelmiş insanların büyük sabrını ve neşe dolu sadeliğini kişiliğinde toplayan annem, şairce bir çocuk şakraklığıyla bana Kral Edward'ın iyi ve güzel çocuklarının annelerinin elinden nasıl alındığını ve hain amcaları tarafından Londra zindanında nasıl boğdurulduklarını anlattı. Tabii o zamanlar moda olan bir resimden esinlenerek çocukların küçük köpeğinin cellat yaklaşırken onlara haber vermek için havladığını da ekledi. Sözlerini bu olayın çok eski fakat dokunaklı ve çok güzel olduğunu söyleyerek bitirdi. Bu yüzden insanlar onun üzerine tablolar yapmaktan, onu tiyatroda oynamaktan bir türlü bıkıp usanmazlarmış. Oyun sırasında bütün seyirciler gözyaşı dökermiş. Kendisi de bir zamanlar onlar gibi çok ağlamışmış. Kendisine de başkalarını da böyle ağlatmak için insanın çok hain olması gerektiğini söylediğim zaman, tersine bunu ancak büyük ve yetenekli adamların başarabildiklerini ileri sürdü. Ama benim buna aklım ermedi. O zamanlar gözyaşındaki derin tattan henüz bir şey anlamıyordum. Arabayla Saint Louis'de hiç bilmediğim eski bir evin önünde durduk. Aşınmış, yarık basamakları beni sinirlendiren taş merdivenden çıktık. İlk katın sahanlığında küçük bir köpek havlamaya başladı. Hah, bu kesin Edward'ın çocuklarının köpeği olacak diye düşündüm. Birden yenilmez, büyük bir korku yüreğimi kapladı. Tırmandığımız merdiven herhalde kulenin merdiveniydi. Takke gibi saçlarım, kadife ceketimle ben de Edward'ın çocuklarından biriydim. Beni öldüreceklerdi. Ölmek istemiyordum. Annemin eteklerine yapışarak var gücümle, ''Beni götür buradan, beni götür buradan!'' diye bağırıyordum. Kulenin merdivenlerini çıkmak istemiyordum. ''Sus bakayım akılsız çocuğum. Haydi cicim, haydi sus korkma artık. Bu çocuk da gerçekten çok sinirli. Pierre, Pierre, oh benim aslan oğlum, aklını başına topla.'' Ne gezer kulağıma söz girecek gibi değildi. Annemin eteklerine asılmış, kas katı kesilmiş haykırıyor, uluyor, tıkana tıkana ağlıyordum. Gözlerim son sınırına varan korkuyla kımıldayan gölgeler arasında dolaşıyordu. Haykırışlarım üzerine sahanlıktaki kapılardan biri açıldı, yaşlı bir adam çıktı. Korkuma, başındaki takkiye ve sırtındaki hırkaya karşın onun haftada bir, bana şapkasının içinde kuru pasta getiren dostum Robin olduğunu anladım. Robin'in ta kendisi ama onun kulede ne işi vardı? Kule sandığım şeyin bir ev, böyle harap bir evde de bir yaşlının oturmasının pek doğal olduğunu bilmediğim için onun orada bulunmasına aklım bir türlü almıyordu. Sol elinde enfiye kutusu, sağ elinin baş ve işaret parmakları arasında bir çekimlik enfiye bize kollarını açtı. Tamam, oydu. Buyursunlar efendim, karım biraz daha iyi, sizi görünce çok sevinecek. Ama bana kalırsa Pierre ağabey kendisini pek güvenlikte görmüyor. Acaba şu bizim küçük köpekten mi korkuyor? Finet, gel bakayım buraya. İçim rahatlamıştı. ''Çok kötü bir kulede oturuyorsunuz Bay Robin.'' dedim. Bu sözler üzerine annem koluma bir çimdik attı. Çok iyi anlamıştım. Dostum Robin'den para istememi önlemekti niyeti. Gerçekten ben de istemek üzereydim. Bay ve Bayan Robin'in sarıya boyalı misafir odalarında en büyük yardımı yine Finet'ten gördüm. Hep onunla oynadım. Edward'ın çocuklarını öldürenlere karşı havladığı da hiç aklımdan çıkmıyordu. Bu nedenle Bay Robin'in bana ikram ettiği pastanın yarısını ona verdim. Ama insan hep aynı şeyle uzun süre oyalanamıyor. Hele küçük bir çocukken asla. Kuşların daldan dala sıçraması gibi benim düşüncelerimde bir şeyden başka bir şeye geçerek sonunda Edward'ın çocuklarına geldi. Onlara ilişkin bir düşüncem vardı, söylemeden durabilir miydim? Bay Robin'in kolundan çekerek, ''Bana bakın Bay Robin'' dedim. ''Biliyor musunuz, annem o zaman Londra Kalesi'nde olsaydı, kötü amcaları Edward'ın çocuklarını yastıkları altında boğamazdı. Annem bunu önlerdi.'' Bana öyle geldi ki Bay Robin düşüncemi tam anlamıyla kavrayamamıştı. Ama merdivende yine baş başa kalınca annem hemen beni havaya kaldırarak, ''Ah hınzır'' dedi, ''Gel seni bir öpeyim.'' 5. Üzüm salkımı. Mutluydum, çok mutluydum. Babamı, annemi, dadımı dünyanın kurtuluşuna tanık olmuş, değişmez, ölümsüz, türlerinde eşsiz birer dev ama çok uysal devler olarak görüyordum. Beni her türlü beladan kurtarabileceklerine güvenim vardı. Yanlarındayken tam bir güven duygusu hissediyordum. Annemin bana verdiği güven sonsuz bir şeydi. Bu ilahi, bu tatlı güveni anımsadığım zaman da o günlerin küçük adamı olan kendime öpücükler gönderesim geliyor. Şu dünyada bir duyguyu bütün derinliğiyle korumanın ne kadar zor bir şey olduğunu bilenler, bu çeşit anılara karşı böyle bir istekte bulunuşu elbette anlarlar. Mutluydum. Hem bildik hem de gizemli binbir şey düş gücümü işletiyordu. Bunlar aslında söze edilmeye bile değmeyecek şeylerdi ama benim yaşamımın bir parçasını oluşturuyorlardı. Yaşamım da ahım şahım bir şey değildi elbette ama ne de olsa bir yaşamdı. Yani dünyanın orta noktasıydı, her şeyin toplandığı bir merkezdi. Bu söylediklerime gülümsemeyin sakın. Gülümserseniz de dostça gülümseyin. Düşünün ki yaşayan bir varlık, ufacık bir köpek yavrusu da olsa var olan şeylerin ortasındadır. Görmekten, işitmekten mutluydum. Annem aynalı dolabını aralamaya görsün. Hemen şiir yüklü, güçlü bir merak içimi kaplardı. Bu dolapta ne vardı acaba? Ne olacak? Bir dolapta neler bulunabilirse onlar. Çamaşır, torbalar içinde kokulu otlar ve bir sürü karton kutu. Bugün düşünüyorum da anneciğimin kutulara karşı düşkünlüğü olduğu kanısına varıyorum. Onda kutunun her çeşidi bulunurdu. Hem de inanılmayacak miktarda. El sürmenin yasak olduğu bu kutular beni ne derin düşüncelere sürüklerdi. Oyuncaklarım da küçücük kafamı az çalıştırmazdı. Hiç değilse bana söz verilen ve beklediğim oyuncaklar. Çünkü elimdekilerin benim için gizli bir yanı kalmadı mı çekicilikleri de kalmazdı. Oysa düşümde canlandırdığım oyuncaklar ne güzel şeylerdi. Bir başka giz varsa o da bir kurşun kalem ya da kuş teleği kalemle elde edilebilen çizgi ve resim bolluğuydu. Asker resimleri yapardım. Yumurta şeklinde yassı bir kafa çizer, üst tarafına da bir kasket kondururdum. Askerin başını kasketin içine ancak bir sürü gözlemden sonra sokabildim ki bu sefer de şapka kulaklarına kadar inerdi. Çiçeklere, güzel kokulara, zengin sofra takımına, güzel giysilere merakım vardı. Tüylü şapkamla nakışlı çoraplarımdan bayağı gurur duyardım. Ama hepsinden fazla sevdiğim şey nesnenin bütünüydü. Evimiz, hava, ışık. Ne diyeyim bilmem ki, yaşamın kendisi işte. Tatlı bir duygu kaplardı içimi. Hiçbir zaman küçük bir kuş, yuvasının yumuşak tüylerine bundan daha fazla zevk duyarak sürtünmemiştir. Mutluydum. Çok mutluydum. Yine de başka bir çocuğa imrenmekten kendimi alamazdım. Adı Alphonse'tu. Soyadı var mıydı yok muydu bilmiyorum. Alphonse'dan başka adı olmaması çok olası. Annesi çamaşırcıydı, şehirde çalışırdı. Alphonse da bütün gün ya avluda ya da nehir boyunda serseri serseri dolaşır dururdu. Pencereden onun kirli yüzünü, birbirine karışmış sarı saçlarını, kıçı yırtık pantolonunu, sular içinde sürüklediği kocaman ayakkabılarını incelerdim. Alphonse aşçı kadınlara sataşır, onlardan boyuna tokat yer, arada sırada eline kurumuş börek parçaları geçirirdi. Bazen seyisler onu tulumbadan su almaya gönderirlerdi. O da dili bir karış dışarıda, yüzü kıpkırmızı kesilmiş olarak ancak gösterişli bir tavırla getirirdi kovayı. Ben bu çocuğa imrenirdim işte. O benim gibi La Fontaine'in masallarını ezberlemek zorunda değildi. Gömleğini lekeledi diye azarlanma korkusu yoktu. Günlerinin ve gecelerinin aydınlık olmasını ya da olmamasını hiç umursamıyor. İnsanlara günaydın Bay X, günaydın Bayan X demeye benim gibi zorunlu tutulmuyordu. Onun benim gibi Nuh'un gemisi ve kurulan tahta bir atı yoksa da buna karşılık tuttuğu serçelerle, kendisi gibi başıboş köpeklerle, dahası ahırdaki atlarla bile arabacı onu süpürge sapıyla kovup çıkarıncaya kadar gönlünün dilediği gibi oynardı. Özgürdü, ataktı. Yurtluğu olan avludan, cama yapışmış olan bana tıpkı kafesteki bir kuşa bakıyormuş gibi bakardı. Hizmetçiler, uşaklar ve her türlü hayvanla dolup boşaldığı için bu avlu çok neşeliydi. Güney tarafını kapayan asıl binanın yüzünü boğumlu, ince bir asma baştan başa kaplamıştı. Asmanın üst tarafında rakamları yağmur ve güneşten silinmiş bir güneş saati vardı. Bu gölge yelkovanın taş üzerinde belli belirsiz kayışına şaşar kalırdım. Şimdi gözümün önüne gelen bütün bu geçmişe ilişkin şeyler arasında o harap avlunun düşü bugünün Parislilerine en garip gelecek olanıdır. Şimdiki Paris evlerinin avluları 4 metrekaredir. O avlulardan eğri bir sefertasına andıran 5 katın üzerindeki gökyüzünü insan ancak avuç içi kadar görebilir. Bu bir ilerlemedir ama sağlık açısından çok kötü bir ilerleme. Günün birinde bir yandan hizmetçi kadınların sabahları gelip testilerini doldurdukları çeşmede saat 6'ya doğru aşçı kadınlar pirinç tel sepetlerini sallayarak salatalıklarının suyunu süzerken öte yandan seyislerin kararıyla avlu taşlarını sökmek gerekli oldu. Gerçi bu taşlar yeniden kaldırım döşemek için sökülüyordu ama bu işler yapılırken yağmur yağdığı için avlu bir çamur deryasına dönmüştü. Orada bir satirin, mitolojide ormanda yaşayan yarı tanrı, ormanında yaşadığı gibi yaşayan Alphonse da tepeden tırnağa çamur rengini almıştı. Parke taşlarını yerlerinden sevinçli bir çabayla oynatıyordu. Bir ara başını kaldırıp da beni dört duvar arasında kapalı görünce aşağı inmem için işaret etti. Onunla parke taşları sökme oyunu oynamayı canım çok çekiyordu doğrusu. Benim sökecek parke taşlarım yoktu odamda. Sokak kapısı da rastlantı sonucu olarak açık kalmamış mı? Soluğu avluda aldım. Alphonse'a geldim işte dedim. Bana şu parke taşını götür dedi. Sesi boğuktu. Hali vahşileri andırıyordu. Emrine uydum. Ellerimin arasından taş birdenbire çekilip alındı. Yerden kaldırıldığımı hissettim. Gelen dadımdı. Bu durumdan utanmıştı. Beni almış eve götürüyordu. Marsilya sabunuyla bir iyice yıkadı beni. İpsiz sapsız haylaz, serseri bir çocukla oynadığım için de ayıpladı. Annem ise Alphonse terbiye görmemiş bir çocuktur diye ekledi. Bu onun kusuru değil, şansı yokmuş. Yalnız terbiyeli çocuklar terbiyesizlerle dolaşmaya kalkışmamalıdırlar. Çok akıllı, çok düşünceli bir çocuktum. Annemin bu sözleri hiç aklımdan çıkmadı. Nasıl oldu bilmiyorum. Bu sözler taş baskı eski İncil'imi açıklatırken lanetleme çocuklara ilişkin öğrendiklerimle birleşti. Alphonse'a karşı duygularım temelden değişti. Hayır, ona imrenmiyordum artık. Ona karşı içimde dehşetle karışık bir acıma duygusu uyandı. Annemin, bu onun kusuru değil, şansı yokmuş sözleri Alphonse adına beni alt üst ediyordu. Bana bunları söylemekle ne iyi ettiniz anneciğim. En körpe çağımda düşkünlerin suçsuz olduklarını kafama sokmakla ne iyi ettiniz. Sözleriniz yerindeydi. Bu sözleri ömrüm boyunca kulağıma küpe etmek benim görevimdi. Hiç değilse bu sefer boşa gitmedi. Lanetli çocuğun şansı üzerine düşünerek üzüntü duydum. Onun avluda yaşlı bir kiracının papağanına sataştığı bir gün, bu üzgün ve güçlü kabili ben, iyi yürekli küçük bir Habil'in günahtan sonraki pişmanlık duygularıyla dolu olarak seyrettim. Ne yazık ki Habil'i yaratan mutluluk oluyor. Alphonse'a acıma duygumu belli edecek bir şey vermek için kafa yormaya başladım. Ona bir öpücük yollamak geçti aklımdan ama onun yabani yüzü bana böyle bir öpücüğü iyi karşılamaya pek elverişli görünmediği için gönlüm razı olmadı buna. Ona ne verebileceğimi uzun uzun araştırdım, büyük bir kararsızlık içindeydim. Alphonse'a artık ne yelesi ne kuyruğu kalmış tahta atımı vermekte, doğrusu bana aşırı bir davranış olarak göründü. Sonra insan birine acıdığını ona at hediye etmekle mi gösterirdi? Lanetli bir çocuğa uygun düşecek bir hediye gerekti. Çiçek olur muydu acaba? Salonda çiçek demetleri vardı ama çiçek de öpücük gibi bir şeydi. Onun çiçek seveceği bana kuşkulu görünüyordu. Büyük bir kararsızlık içinde yemek odasında dört döndüm. Birden ellerimi sevinçle çırptım. Bulmuştum. Büfenin üzerindeki meyve tabağında nefis Fontainebleau üzümleri duruyordu. Bir sandalyeye çıktım, tabağın dörtte üçünü dolduran uzun, okkalı bir salkım aldım. Açık yeşil renkteki tanelerin birer yanı sanki yaldızlıydı. Ağza alındığı zaman bu taneler tatlı tatlı eriyeceğe benziyordu. Buna karşın tatmadım. Annemin dikiş kutusundan bir yumak ip almaya koştum. Oradan bir şey almak bana yasaktı ama ara sıra söz dinlememeyi de bilmeli. Salkımı ipin ucuna bağladım. Pencere demirlerinden sarkarak Alphonse'u çağırdım. Salkımı ağır ağır avluya sarkıttım. Lanetli çocuk daha iyi görebilmek için gözlerine dökülen sarı perçemleri araladı, salkım elinin hizasına gelince de iple birlikte koparıp aldı. Sonra başını kaldırarak bana dilini çıkardı, manik yaptı, kıçını göstererek salkım elinde kaçıp gitti. Öteki arkadaşlarım beni bu çeşit davranışlara alıştırmamışlardı. Onun için önce çok içerledim ama bir düşünce beni hemen yatıştırdı. Ona bir çiçek ya da bir öpücük göndermemekle iyi ettim diye düşündüm. Bu düşünceyle öfkem dağıldı. İnsanın öz saygısı tatmin edilince geri kalan şeylerin hiç önemi olmadığı ne kadar doğru. Yalnız olup biteni anneme anlatmam gerektiği aklıma gelince büyük bir üzüntüye kapıldım. Haksızlık etmişim. Annem beni azarladı ama hiç de kızarak değil. İçi gülen gözlerinde okudum bunu. Bana, İnsan kendi malını vermeli dedi, başkalarınınkini değil. Sonra vermesini de bilmeli. Babam da mutluluğun gizi bunda diye ekledi. Dünyada bunu bilen de azdır. Kendisi ise bilirdi bunu. İkinci ayrımın sonu sayfa 30.